SBS Türkçe ilesiniz.
Merhabalar.
Programa hoş geldiniz.
Gündem yoğun ama Avustralya'dan.
Gündem yoğun. Şimdi ilk sorumuz biraz önceki segmentte başlayalım. Holden kapanıyor. General Motors karar verdi bu yönde. Gelecek yıldan itibaren Holden olmayacak. Yani yıllardır zaten Avustralya'da üretilmiyordu. Avustralyalılar da Holden kullanmıyor. Ama yine de var olsun istiyorlar sanki. Orada kullanmadan dursun istiyorlar sanki. Başarısız bir marka aslında son yıllarda en azından, değil mi?
Öyle ama eskiden buraya Avustralya'ya otomobillerin ilk geldiği dönemlerde hem bir yerli imajı verilerek piyasaya sürüldüğünden dolayı, bir de o zamanlar çok tercih edilen bir marka olduğu için Avustralya toplumuyla duygusal bir bağ oluşmuş bu marka arasında. Onun için onun birden buhar olup uçması insanlara koydu biraz. Ama dediğiniz gibi yani satılmayan bir araba, işte o tür araba modelini artık insanlar fazla tercih etmiyor. Bunun gibi pek çok nedenle zaten gideceği belliydi, daha önce ilan edilmişti. Ama şimdi federal hükümetin böyle yok kızgınız, yok bize daha önce söylememişlerdi gibi dışlarda bulunmaların çok bir anlamı yok. Seçmen de yemiyor bunu. Yani Holden'ın bu ülkeyi terk etmesinin başlangıcı 2013-14 yıllarındaki Abbott hükümetinin Maliye Bakanı Joe Hockey'nin bütçe hazırlama sırasındaki işte her türlü devlet avantajını artık son şeklindeki kampanyasının parçası olarak Holden'a da demişti o zaman. Araba firmalarına, otomobil üreticilerine devlet sübvansiyonu vermeyeceğiz artık. Holden'a da vermeyeceğiz. Kendi başının çaresine baksın şeklinde bir ifade kullanınca Holden'da gerekeni yaptı. Hemen peşinden Avustralya'da üretimi durduracaklarını, bitireceklerini söylediler. Bu göz göre göre oldu. Hani devlet yardımı doğru muydu, o tartışılır. Haliyle Holden bizim toplumumuz için de çok anlamlı bir yeri var. Ford kadar olmasa da çok fazla toplum üyemizin geçtiğimiz yıllarda çeşitli kapasitelerde çalıştığı bir kurum haline. O anlamda pek çoğumuzun duygusal bağı var. Pek çok vatandaşımız Holden araba sürdü yıllarca. Böyle bakıldığında haliyle bu istihdamın devam etmesi, işte otomotiv sektörüyle birlikte onun yan sanayilerinin bir böyle bir şelale gibi devamlı birbirini destekler biçimde endüstriyi tutması çok istenilen bir şeydi ama maalesef piyasada acımasız bir şey. Satamadığınız ürünü, ihraç edemediğiniz ürünü devam ettirmeniz mümkün olmuyor. Ama haliyle işte devlet yardımı devlet için ciddi bir kalemdi belki o zaman. 300-500 milyon vermektir otomobil firmasına, ama onun karşılığında da o istihdamın ödediği vergileri zaten kat be kat geri alacaktı devlet. Böyle bir mantığa uygun olarak veriliyordu o yardım. Siz o yardımı kestiğinizde daha sonra o sektör ülkeyi terk ederse de ağlamamanız lazım.
Levent Bey, Mustafa Bey Sidney'den sormuş. Levent Bey'e bir sorum olacaktı. Orman yangınları için toplanan paralar nerede diye sormuş. Bizim de kafalarda kafalarına göre insanlar yardım yapmışlar. Ne olacak onlara diye sormuş. Aslında haklı. Yani milyonlarca dolar bürokratik sebeplerle ihtiyacı olanlara ulaştırılamıyor diye haberler düşüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu konuyla daha önce konuşmuştuk. Bürokrasiye takılmış durumda. Hem bürokrasi katmanları benim dediğim olacak şeklinde, işte oradaki belediyeler, eyalet hükümetleri, federal hükümet gibi otorite kurumları ve onlara bağlı devlet kurumlarının kendi dediği olacak şeklinde bir çekişmesinden dolayı para bir yerlerde tıkanmış durumda. Ama en ilginci de Celeste Barber adı verilen komedyenin hiç beklenmedik bir şekilde 30 bin dolar gibi bir şey toplayacağım derken bir anda 50 milyonluk bir miktarı toplaması çok büyük sürpriz olmuştu. Ve o kadıncağızın topladığı para şu an tamamen bürokratik ve böyle yasadaki bir takım ifadelerden dolayı tıkanmış durumda. Yani müsaafiyet RFS'e vereceğini söylemişti ama meğer işte oraya verilen bağışların sadece belli kalemde ürünlerin satın alınması için, onun dışında başka hiçbir şekilde o kurumlar para kabul edemez şeklindeki bir yasayı kımıldatamadıklarından dolayı o para tıkanmış duruyor. Yani Böyle şeylerin açılmaması, böyle şeylerin bir an önce çözüme kavuşturulmaması bu ülkenin bir utancı olması lazım. Gerçekten o kravatları giyip, takım elbiseleri giyip önümüzde şov yapan o politikacıların biraz da artık insaflı olup harekete geçmesi lazım. Yani böyle bir şey bu ülke için kabul edilemez bu durum. Bir an önce onun halledilmesi ve öteki toplanan paralarında, çeşitli başka kuruluşlar tarafından toplanan paralarında bir an evvel nasıl ulaştırıldığını konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekiyor. Böyle bu suskunluk hakikaten toplumda güveni zedeleyici bir şey, kabul edilemez bir durum.
Levent Bey, Kızıl Haç konusunda da benzer bir şey söylenmiş geçen ay galiba. Yani topladıkları yardımın sadece 1/3'ünü bu yıl kullanacaklar. Hatta buradaki Kızıl Haç'ın başındaki yetkili, işte bu yardımların harcanması için biz 11 milyonluk idari gider harcaması yapacağız diye bir açıklaması da tepki vermiş. Yani sadece devlette değil de sanki yardım kuruluşlarında da böyle bürokrasiye takılan büyük şeyler var gibi görünüyor, değil mi?
Öyle bilirim. Bu tabii çünkü güven zedeleyici şeyler bunlar. Toplumun kabul etmesi kolay değil ama maalesef belli makamlarda oturan insanlar bir şekilde o makamın büyüsüne kapılıp kamuoyuyla bağlantısını ve perspektifi kaybediyor. Gerçekten bir an önce etkin bir şekilde çalışmaya başlamaları lazım.
Levent Bey, konuşmak istediğim bir başka konuda maaş hırsızlığı hakkında. Bunnings'den Coles'a, hatta restoran zincirlerine kadar birçok Avustralyalı şirket çalışanlarına hak ettiklerinden daha az maaş vermekle suçlanıyor. Hatta birçoğu kabul etti bunu. Kabul edenlerden bazılarının isimlerini vereyim. ABC, Qantas, Commonwealth Bankası, Bunnings, 7-Eleven, bu George Colombaris'in şirketi. En sonunda dün Coles bunu kabul etti. Yani bir iki tane olursa insan hata diyebiliyor ama bu kadar çok olunca sanki Avustralya'nın özel sektöründe yaygın bir alışkanlık gibi görünüyor bu. Daha az hak ettiklerinden, işçilerin hak ettiklerinden daha az kazanması. Öyle değil mi?
Öyle. Maalesef bu ülkede işçi sendikalarının gücü ve toplum içindeki etkinliği, ağırlığı azaldığı için oluyor bunlar. Yani 20-30 sene öncesine kadar düşünebiliyor musunuz? Yani bir ACTU'nun söylediği her lafın hükümet tarafından ciddiye alındığı, işte her konuda demeç verebildiği, kamuoyunda ciddi bir ağırlığı olduğu zamanlarda böyle bir şey mümkün değildi. Maalesef imalat sektörünün ve pek çok başka sektörün ülkeden buhar alıp uçmasıyla sendikaların hem gücü azaldı hem siyaset üstündeki baskısının bir sonu geldi ve ciddiye alınmıyorlar ve bu işçiler o zamanki sendikaların üyeleri olsaydı o işverenler onu yapamazdı. Bu kadar basit. Yani bir işletmenin kasasından para çalmak suç ama aynı yerde çalışan ücretlinin parasını tırtıklamak, işte ona ücretini ödememek neredeyse suç değil. Yani bu dediğiniz, ismini saydığınız kuruluş, kişi ve kuruluşlar işte bir takım avukatların hazırladığı özür metinlerini kamuoyuna okuyup işte kusura bakmayın yanlış hesapladık, işte böyle değildi aslında bilmem ne, bir sürü bin dereden su getirip özür diliyorlar. Çok bilinçli yaptıkları çok belli ama maalesef çalışanların haklarını savunacak kişi ve kurumlar yok artık. Onlar çok güçsüz, sendikalar burada etkin bir konum oynayamıyor. Ve yani işverenler de bunu çok açık sömürüyor. Öyle bir durum söz konusu.
Levent Bey, işçilerin zam konusunda da, maaşlarına zam konusunda da bayağı bir eleştiri var özel sektörde, özel sektöre karşı. Yani yüzde enflasyon oranında hatta daha düşük maaş zamları söz konusu. Yıllar içinde maaşların artmamasının Avustralya için ekonomik bir zararı olduğu ve firmaların da çok daha güçlü olduğu söyleniyor. Benzer bir şekilde bunu da sendikaya bağlayabiliriz değil mi? Yani maaş hırsızlığı artı maaşların artmaması.
Maaşların artmaması bütün yani çalışma hakları ile ilgili bütün ayrıntıların bir sendika tarafından denetlenememesi, arkasının doldurulmaması sonucu tek başına güçlü bir işverene karşı tek başına hakkını savunmak durumunda kalan bir çalışan haliyle istediği hakkı elde edemiyor. Bu çağımızın çok acı bir gerçeği.
Levent Bey, bir dinleyicimiz daha bir soru sormuş size. Necdet Çimenli Bey, lütfen Japonya'dan gemiden adaya dönenlere tazminat talep edebilirler mi diye sormuş. Bu koronavirüs hakkında tazminat talep edilebilir mi? Son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz koronavirüs konusunda Levent Bey?
Tabii bu konuda bir emsal olmadığı için kurumlar, devletler, sağlık teşkilatları çok etkin davranamadı. Şu an mesela o gemi Japonya durumu bilmediği için, ilk defa böyle bir şey olduğu için hemen gemiyi oraya kitleyip karantina altına alıp onları karaya ayak bastırmayıp bir şekilde halletmeye çalıştı. Haliyle habire her geçen gün daha fazla insanın enfekte olduğunu duyuyoruz. Ve şimdi de o geminin orada o şekilde tutulması, bu kadar fazla hasta olmasının nedenidir diye bir görüş de çıkmaya başladı. Yani siz onları karaya indirip bir düzgün bir karantinaya alsaydınız bu kadar olmayacak gibi bir durum çıktı. Bu da haliyle bir hukuki açmazı beraberinde getirecektir. Hastalığı kapanlar ya da karantinası uzayan insanların önümüzdeki dönemlerde hakkını aradığı düşünüldüğünde pek çok kurumun ciddi sıkıntı çekeceği açık. Ama umarız bu olan bitenden ciddi dersler çıkarılır ve bundan sonra da daha etkin tedbirler alınır.
Gemide karantinada kalanlar 2 hafta kadar kaldılar zaten. Şimdi Amerika'ya gidenler orada 2 hafta daha kalacak. Buraya gelenler 2 hafta daha kalacakmış.
O zorunda. Orada zaten karantinadaydınız. Hadi evinize gidin diyemez hiçbir hükümet. Haliyle onlar tekrar bir 2 hafta daha tutmak zorundalar.
Bir de hükümet 2 milyon dolar bir fon ayırdı Avustralyalı araştırmacıların aşı geliştirmesi için. Sizce yeterli bir miktar mı 2 milyon dolar?
Değil tabii. Bunlar çok fiyakalı açıklamalar. Böyle rakamları yüksek tutup televizyonla haber bültenlerinde güzel göründüğü için bu fırsatı kaçırmayıp öyle haberlere konu olmayı seviyorlar, ama ne olacak, nasıl bir şekilde kullanılacak, o da tabii zaman gösterecek. Ama tabii bu konuda bir aşı bulunacaksa bunu ya Avustralyalılar bulacak ya da bulunmasına zaten çok fazla katkıda bulunmuş olacaklar. Çünkü bu ülkede bu konuda çok ciddi bir birikim var ve ön araştırmalarda da zaten burada çok ciddi gelişmeler olduğunu duyduk. Umarız beklenenden daha kısa sürede bir aşı piyasaya getirilir.
Levent Bey, bir de RoboDet uygulaması hakkında bir şey sormak istiyorum. Şimdi RoboDet uygulaması yasa dışı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Birçok kişi de psikolojik sıkıntıya, hatta intihara bile yol açtığı iddia edilmişti. RoboDet üzerinden 600 bin tane borç talebi yapılmış. Onun da bir haberi vardı geçenlerde. Ancak federal hükümet sorumlu olmadığını söylüyor. Sizce de sorumlu mu, değil mi? Onu sormak istiyorum.
Bu pişkinlik, hükümetin yaptığı tam bir pişkinlik. Yaptığı uygulamanın yasa dışı olduğu konusu masaya getirildikten sonra bizim zaten bu insanlara para veriyoruz, daha ne ağlıyorlar, niye bize sıkıntı çıkartıyorlar gibi bir buyurgan bir tutumun devamı bu. Maalesef devletten yardım alanlar, bu RoboDet uygulamasına maruz kalan vatandaşların da toplu halde kendilerini savunacakları bir mecra, bir kurum, bir sendika olamayacağı için yine bu mağduriyet devam ediyor. Şu an yeni açıklamalarda da hükümetin madem RoboDet'i devam ettiremiyoruz, başka şekilde bu insanları tırtıklamaya, onları rahatsız etmeye devam edelim şeklinde demeçler duyuyoruz. Şimdi yeni yasalar gelecekmiş. Gelir bildirimiyle ilgili işte devletten yardım alan insanların gerilerini bildirme sistemleriyle ilgili henüz açıklanmadı. Yeni uygulamalar gündeme gelecekmiş ve orada işte herkesi yakalayacak şeklinde tehditkar bir durum devam edecek belli ki. Ama yani genelde bu işte hükümetin bu konuya yaklaşımında bir sıkıntı var. O yaklaşım değişmeyecek belli ki. RoboDet bitti, başka bir şey olacak.
Sizce yeni otomatik gelir bildirimi sistemi de benzer sıkıntılar gösterecek diyorsunuz, öyle mi?
O mutlak gösterecek. Çünkü önemli olan burada vatandaşı anlayışla yaklaşmak. Hem bir takım açıkları kapayıp tamam vatandaş bu işi suistimal etmemeli, o işin ayrı bir yanı, ama haklı olan vatandaşın da böyle bir yardımı alıyorken o durumun da zedelenmemesi lazım, taciz edilmemesi lazım.
Levent Bey, bir başka Melbourne'de bir okul hakkında sizin düşüncenizi öğrenmek istiyorum. St. Kevin Katolik Okulu'nda taciz iddiası gündemde bu aralar. Hatta bugün okul müdürü istifa etti. Kurbanın iddialarıyla ortaya çıkmasından sonra taciz eden atletizm koçu okuldan uzaklaştırılmış ama müdür tacizciye övgülerle dolu bir referans mektubu yazmış. Şimdi de okulda St. Kevin's College hakkında soruşturma açıldı. Sizce bu Katolik Kilisesi'yle alakalı mı ya da alakalı bir durum mu? Tacize uğrayan değil de tacizciyi koruma güdüsü.
Tamamen öyle. Tahmin ediyorum bu işte 1-2 yıldır devam eden kiliselerdeki taciz olaylarıyla ilgili araştırmalardaki kiliselerin aymaz tutumu, kiliselerin kamuoyunun duyarlılıklarını umursamayan tutumunun bir başka göstergesi. Yani bu kadar ciddi bir konu hakkında ki bunu da yine ABC Four Corners programı 2 gün önce gündeme getirdi. Olayın başlangıcından itibaren, iddiaların ortaya çıkmaya başladığından itibaren bu okul yönetiminin çocuğu değil, tacize uğradığı iddia edilen çocuğu değil, okulun imajını ve okuldaki işte o taciz ettiği iddia edilen kişileri koruyan bir yaklaşım içinde olduğunu gördük. Bu uygulama, bu yaklaşım yine devam etti. Bu Four Corners'dan sonra da okul fazla ciddiye almıyor gibi bir durum takındı. Ama belli ki birileri devreye girdi ve bu işin sonu kötü bitecek. Bir an önce görev bırakın dendi belli ki ve bu sabah okul müdürü ve o öteki kişinin görevden ayrıldıkları ilan edildi. Umarız bu iş bir an önce tatlıya bağlanır. En azından velilerin daha sonra önümüzdeki dönemlerde okula çocuklarını yollamayı düşünen insanların da biraz içi rahat eder ve bu iş siyasi bir görünüme bürünmez. Bilindiği gibi bu kiliselerdeki taciz olayları konusu da bir anda bu ülkedeki kutuplaşmada bir saflaşmaya da yol açtı. İşte aşırı muhafazakar bazı çevreler hem George Pell'e hem de işte bütün iddia altındaki Katolik Kilisesi'nden yetkililere haksızlık edildiği, fazla uğraşıldığı, fazla üzerlerine gidildiği şeklinde bir ifadeye bürünüp öyle bir kutuplaşma uygulamışlardı. Hatta 2 gün önce yine The Australian gazetesi iddialara karşı St. Kevin okulunun müdürü dik duruyor. She stands firm diye bir başlık attı. Yani neredeyse o siyasi tutum devam edecekti ama baktılar ki yani kamuoyunun tepkisi çok fazla, bunu devam ettirmeyecekti. En azından bu kutuplaşmanın devam etmemesi çok önemli. Kiliseler olsun, kiliselere bağlı okullar olsun, başka her türlü kurumun artık kamuoyunun duyarlılıklarını umursamadan davranması mümkün değil. Bunu anlaması lazım yönetim kademesindeki insanların. Bu olayda çok güzel bir ders oldu aslında.
Levent Bey, biraz önce de ABC'de son dakika gelişmesi vardı. Amerika'da Boy Scouts'lar iflas kararı almışlar verilecek tazminatlardan dolayı. Bu yavaş yavaş insanlar kabulleniyor ama yine de böyle St. Kevin Koleji gibi bazı okullarda biraz geç kalıyor gibi görünüyor, değil mi?
Öyle görünüyor. Dediğiniz gibi izcilik kurumu da neredeyse bitmek üzere bütün dünyada. Birden bu iddialar gündeme gelince izcilikle ilgili de çok fazla iddialı ortaya çıktı. İşte herkesin ayağını denk alması lazım. Bu hasır altı edilecek bir konu değil artık.
Levent Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.